Ayrım 14.
13 Eylül 1666 Pazartesi. Kıyamet bitmedi, kıyamet sürüp gidiyor. Benim sınanmam da öyle. Londra bir türlü kurtulamadı alevlerden ve ben kuru ahşaptan yapılmış bir yuvada saklanıyorum bu yangından. Uyandığımda büyük salona inmiştim oysa. Bessi, papazı ve çömezlerini orada bulmuştum. Hepsi birer sandalyeye yığılmış ve bütün gece oturdukları yerden kıpırdamamışlardı. Bess gizlendiğim yere geri dönmem için yalvarmak üzere açtı yalnızca gözlerini. Beni görmeleri ya da duymalarından korkuyordu. Bu gece birçok yabancı yakalanmıştı ve aralarında iki Cenevizli vardı. Ona adlarını söylememişlerdi ama haber kesindi. Bana yiyecek bir şeyler getirmeye söz verdi ve gözlerinde bir kucaklaşma vaadi okudum. Ama nasıl sevişebilirdik ki yanan bir kentte? Tedbirli davranıp merdivenin yolunu tutarken papaz kolumdan yakaladı beni. Bana öyle geliyor ki kehanetiniz gerçekleşiyor böylece dedi zoraki bir gülümsemeyle. Ben de şiddetle bu kehanetin benim değil Moskovyalıların kehaneti olduğunu, Venedikli bir dostumun bunu bana deniz yolculuğum sırasında anlattığını, benim de onlara aktarmaktan başka bir şey yapmadığımı söyleyerek yanıtladım onu. Bu zamanda bir felaket tellalı gibi görünmek istemediğimi, bundan daha azı için nice zararsız gevezeyi yaktıklarını da ekledim. Adam endişemi anladı ve böyle konuşmakla hata ettiğini söyleyerek özür diledi. Bess biraz sonra yanıma geldiğinde özürlerini yineledi. Papazın bu kehanetten kimseye söz etmediğini ve böyle bir söylentiyi yaymakla beni ne tür bir tehlikeye düşüreceğini bilincinde olduğunu söyledi. Olay kapanmıştı. Yangınla ilgili haberleri sordum ben de. Kısa bir yavaşlamadan sonra doğu rüzgarının beslediği yangın yeniden yayılmaya başlamıştı. Bugün alevlerin sardığı ve adlarını anımsayamadığım bir düzine sokak saydı bana. Tek güven verici haber bizim sokağımızda. Adının Wood Street, yani orman sokağı olmasına karşın yangının yavaş ilerlemesiydi. Bundan dolayı henüz herhangi bir boşaltma düşünülmüyordu. Tam tersine Bess'in kuzenleri Thames'e daha yakın olan evlerinin kısa süre sonra yanıp kül olacağı korkusuyla eşyalarını getirip ona bıraktılar. Ama yalnızca bir soluklanma bu. Bu ev bugün güven içindeyse yarın öyle olmayacak artık ve öbür gün daha da az korunma olasılığımız. Ve rüzgarın birazcık güneyden esmesi kaçmamıza fırsat vermeden yangının bize ulaşması için yeterli. Bunu bu sayfalara emanet ediyorum yalnızca. Bess'e söylemedim. Şom ağızlı bir Kassandra gibi görünmekten korktuğum için gözüne. 14 Eylül 1666 Salı. Çatı aralığına sığınmak zorunda kaldım. Bir ertelemeyi yaşıyorum. Tıpkı bu ev gibi, bu kent gibi, bu dünya gibi. Bu alev alev kent görüntüsü önünde Nero'nun şarkı söylediği gibi yazabilmeliydim ben de. Ama sesim eklemsiz tümceler biçiminde çıkıyor yalnızca. Bess beklememi, hiç ses çıkartmamamı, korkmamamı söylüyor. Bekliyorum, kıpırdamıyorum artık, alevleri seyretmeye çalışmıyorum, yazmayı bile bırakacağım. Yazmak için biraz acele, biraz da dinginlik gerek bana. Fazla dinginlik parmaklarımı tembelleştiriyor. Fazla acele başa çıkılmaz hale getiriyor. Görünüşe göre halk evleri arıyormuş artık gizlenmiş suçluları bulmak için. Bu yıl nereye gitsem suçlu hissettim kendimi. Amsterdam'da bile. Evet, meymun dostum, kardeşim, duyuyor musun beni? Amsterdam'da bile. Sonum nasıl gelecek? Ateşle mi öleceğim, halkın elinde mi? Artık yazmıyorum, bekliyorum. Defter 4. Cenova'nın ayartması. 23 Ekim 1666 Cumartesi Cenova'da. Yeniden yazmaya başlamadan önce uzun süre kararsız kaldım. Sonunda bu sabah birbirine dikili sayfalardan oluşan bir defter aldım. Onun ilk sayfasını karalıyorum şimdi ve kösnüye benzer bir tat aldığımı yatsıyamam. Ama yazmayı sürdüreceğimden pek emin değilim. 3 kez böyle kız oğlan kız defterlerin açılışını yapmıştım şimdiye dek. Tasarılarımı, arzularımı, sıkıntılarımı, kentlerden ve insanlardan edindiğim izlenimleri bu defterlere emanet etme sözü vermiştim kendi kendime. Benden önce onca gezginin ve tarih yazarının yaptığı gibi buna bir nebze mizah, bir nebze de bilgelik katmayı düşünmüştüm. Onların yeteneği bende yok, biliyorum ve yazdığım sayfalar dükkanımın raflarında ara sıra tozunu aldıklarım kadar değerli değil. Yine de başıma gelen her şeyi aktarmaya özen göstermiştim. Tedbir ya da gurur beni susmaya ittiği ya da yorgunluk elimi ayağımı kestiği zaman bile... Hasta ya da hapiste olduğum zamanlar dışında neredeyse her akşam yazdım. 3 ayrı defterde yüzlerce sayfa doldurdum ve bunların hiçbiri elimde kalmadı. Ateş için yazmışım demek. Yolculuğumun başlangıcını anlatan ilk defter Konstantinopolis'i acele terk etmek zorunda kaldığımda kayboldu. İkincisi sınır dışı edildiğimde Sakız'da kaldı. Üçüncüsü büyük olasılıkla Londra yangınında yok oldu. Ve ben ölümü unutmuş ölümlü zavallı Sisyphos 4.'ünün sayfalarını düzlüyorum şimdi elimle. Cübeyl'deki dükkanımda ara sıra çürümüş ve parçalanmış bir kitabı ateşe atmak zorunda kaldığımda bir an için sevecenlikle onu yazan zavallıyı düşünmekten alamazdım kendimi. Yaşamının tek yapıtı, ardında bırakmayı umduğu tek izdir kimi zaman bu onun. Gel gelelim şanı şöhreti gri bir dumana dönüşecektir az sonra, tıpkı bedeninin toza dönüşeceği gibi. Atsız birinin ölümünü betimliyorum, oysa aslında söz konusu olan benim. Ölüm, ölümüm. Ne önemi olabilir onun, ne önemi olabilir kitapların, şanın, şöhretin, eğer tüm dünya Londra gibi tutuşacaksa yarın. Kafam öylesine karışık ki bu sabah, oysa yazmam gerek. Kalemimin her şeye rağmen ayakta kalması ve yürümesi gerek. İster yaşasın, ister yansın bu defter, yazacağım, yazacağım. Önce Londra cehenneminden nasıl kaçtığımı anlatmalıyım. Yangın çıktığında papacıları boğazlamak isteyen çılgın bir kalabalığın öfkesinden kaçmak için saklanmak zorunda kalmıştım. Deccal'la aynı yarımada kökenli bir yabancı olmam dışında suçluluğumun hiçbir kanıtı olmasa da, o sırada kent sakinleri beni yakalayabilir, eziyet edip işkenceden geçirebilir, sonra da paramparça fırın ateşinin içine atabilirlerdi. Üstelik ruhlarına huzur verdikleri duygusuyla. Ama kaybolan defterde bu çılgınlıktan daha önce de söz ettim ve aynı konuya dönecek gücüm yok. Hala biraz değinmek istediğim tek şey korkum. Daha doğrusu korkularım. Çünkü iki korkum vardı, sonra da bir üçüncüsü. Zincirden boşanmış alevlerden korkuyordum, zincirden boşanmış kalabalıklardan korkuyordum ve bir de Moskovyalıların kıyamet günü ilan ettiği günde patlak veren bu facianın taşıyabileceği anlamdan korkuyordum. İşaret sözcüğü üstünde yorumlarda bulunmak istemiyorum yine ama böylesi bir denk düşme nasıl korkutmaz ki insanı? Tüm bu lanetli 11 Eylül günü İngilizlerin takvimine göre ayın ilk günü boyunca bu felaket kehanetini düşünüp durmuş ve Chaplain'le uzun uzun tartışmıştım bunu. Her dakikayı yırtılan dünyanın o korkunç çatırtısını ve kutsal kitapta haber verilen kargaşayı bekleyerek geçirdiğimizi söylemeye dek vardıracak değilim işi. Ama yine de kulaklarımız kirişteydi. Ve tam da o günün akşamında gece yarısı yükseldi o ölümcül uğultu. Odamdan alevlerin ilerleyişini gözleyebiliyor, çığlıkları duyabiliyordum. Bahtsızlığımın içinde bir de teselli var. Çevremdeki bu insanların fedakarlığı. Ailem olmuşlardı sanki benim. Oysa 3 hafta önce varlığımdan haberleri bile yoktu. Benim onların varlığından haberim olmadığı gibi. Bes, papaz ve 2 çömezi. Bes'e duyduğum minnettarlığın anlayışlı bir meyhaneci kadının çıplak kollarında teselli bulmuş yalnız bir adamın minnettarlığı olduğu sanılmasın sakın. Bu kadının bende yatıştırdığı şey bir yolcunun tensel açlığı değildi. Kökenimde var olan hüzündü. Yabancı doğdum ben, yabancı yaşadım, daha da yabancı öleceğim. Düşmanca davranışlardan, aşağılamalardan, kırgınlıktan, acılardan söz açmayacak kadar gururluyum. Ama bakışları ve hareketleri ayırt etmeyi bilirim. Sürgün yeri olan kadın kolları vardır ama kimileri de ana yurt toprağı gibidir. Beni gizledikten, koruduktan, doyurduktan ve yatıştırdıktan sonra yangının 3. günü bir çıkış denemesi yapmamız gerektiğini söyledi Bez. Alevler amansız biçimde yaklaşıyor, bu nedenle kalabalık da uzaklaşıyordu. Bu 2 çılgınlık arasından süzülüp köprüye dek koşmayı deneyebilir, ilk tekneye binebilir ve bu cehennemden uzaklaşabilirdik. Bez papazın da bu girişimi onayladığını söyledi ama kendisi bir süre daha evde kalmayı yeğliyormuş. Ev yangından korunursa orada bulunmasının evi yağmadan koruyacağını düşünüyormuş. İki çömezi çevreyi kollamak ve kaçmaları gerekirse kollarıyla ona destek olmak üzere yanında kalacaklarmış. Veda zamanı geldiğinde kaçıp canımı kurtarmayı düşüneceğimi aklım fikrim 100. At kitabındaydı hala. Bu son günler ve geceler boyunca aklımdan hiç çıkmamıştı zaten. Londra'da geçirdiğim sürenin sonunun yaklaştığını gördükçe papazı ikna edip kitabı bana bırakmasını sağlamak için yeterli bahaneleri bulabilecek miyim diye sorup duruyordum kendi kendime. Ona sormadan alıp götürmeyi bile düşünmüştüm. Evet, çalmayı bile düşünmüştüm. Başka koşullarda sıradan bir yılda böyle bir şey yapabileceğim aklıma bile gelmezdi. Öte yandan bu iğrenç tasarımın sonuna dek gidebilir miydim onu da bilmiyorum. Neyse ki buna fırsat bulamadım. Hazırladığım bahaneleri bile sıralamama gerek kalmadı. Ona veda etmek üzere kapısını vurduğumda yaşlı adam 1 saniye beklememi istedi, sonra da girmemi söyledi. Her zamanki yerinde buldum onu, uzattığı avuçlarının üstünde kitabı tutuyordu. Bir sunu hareketiydi bu yaptığı. Hem benim hem de onun uzunca bir süre suskun, kıpırdamadan durmamıza neden olan bir hareket. Sonra da Latince ve biraz tumturaklı bir tavırla şunları söyledi. Alın onu, sizindir artık, onu hak ettiniz. Çevirmeniz karşılığında size vermeye söz vermiştim ve şimdi ne anlattığını yeterince biliyorum. Siz olmayınca daha fazlasını da öğrenemeyeceğim ve zaten artık çok geç. Heyecanlı sözcüklerle teşekkür ettim ona ve boynuna sarıldım. Sonra pek de inanmadan bu dünyada olmasa bile en azından ötekinde görüşme sözü verdik birbirimize. Bu pek gecikmeyecek gibi görünüyor, söz konusu ben olunca, dedi yaşlı adam. Hepimiz için öyle, diye sürdürdüm sözü, anlamlı bir el hareketiyle çevremizde olan biteni işaret ederek. Bess yalvaran bir edayla acele etmemi söylemeseydi bir kez daha dünyanın yazgısı üstüne bir tartışmaya girecektik neredeyse. Hemen yola çıkmamızı istiyordu. Kapıdan çıkarken son bir kez dönüp bana İngiliz tarzı giyimimi gözden geçirdi Bess. Bir kere bile ağzımı açmamamı, geçenlerin gözlerine bakmamamı ve yalnızca üzgün ve bitkin bir tavır takınmamı sıkı sıkıya tembihledi. Bizim Ale House'dan Thames'e düz bir çizgi izleyerek çeyrek saatte gidilebilirdi. Ama düz çizgide gitmek söz konusu değildi bugün. Yolda yangınla karşılaşabilirdik. Bess haklı olarak tüm yanan bölgenin çevresinden dolaşmayı yeğledi. Önce sola, bütünüyle ters yönde gibi görünen daracık bir sokağa girerek işe başladı. Hiç tartışmadan izledim onu. Ardından başka bir dar sokak geldi. Sonra bir üçüncüsü ve belki 15-20 başka sokak. Saymadım. Nerede bulunduğumuzu anlamaya da çalışmadım. Çukurlara düşmemek, yıkıntılara çarpmamak ve pisliklere basmamak için gözlerim ayaklarımdaydı. Savaşta bir sorgucu ya da bir sancağı izlercesine Bess'in dağınık kızılımsı saçlarını izliyordum. Canımı emanet ediyordum ona, annesinin elinden tutan çocuk benzeri ve buna pişman olmadım. Yalnızca bir kez tehlike uyarısı aldık. Yolumuz küçük bir meydana, surların dibindeki köpek çukuru adı verilen yere çıktığında birini itip kalkan 50-60 kişilik bir insan kalabalığıyla karşılaştık. Bess kaçıyor gibi görünmemek için kalabalığa yaklaştı. Oralarda duran genç bir kadınla konuştu ve mahallede yeni bir yangın çıktığını öğrendi. Bu yabancı bir Fransızlı adam çevrede dolaşırken yakalanmıştı. Ne kadar isterdim işe karışıp bu kudurmuşları bir cinayet işlememeye ikna ettiğimi söyleyebilmeyi. Haydi bu olmadı, en azından işe karışmak istediğimi ama Bess'in beni engellediğini söyleyebilseydim. Ne yazık ki gerçek böyle değil. Olabildiğince hızlı adımlarla yoluma devam ettim ve fark edilmemiş olmaktan, o zavallının yerinde olmamaktan, bal gibi olabilirdim oysa, fazlasıyla hoşnuttum. O insanlara bakmadım bile, bakışları benimkilerle karşılaşır korkusuyla. Ve arkadaşım hiç acele etmeden neredeyse ıssız bir sokağa daldığında ben de yürüdüm arkasından. Hımışlı bir evden dumanlar çıkıyordu. İşin tuhafı yalnızca üst katta bir iki alev dili görünüyordu. Bess ilerledi yine de, arkasına dönmeden ve acele etmeden. Ben de aynı hızla izledim onu. Ne olursa olsun eğer seçmem gerekseydi kalabalığın ortasına düşmektense ateşle çevrilip ölmeyi seçerdim. Yolun geri kalanında neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadık. Yakıcı bir koku soluyorduk, gökyüzü dumanlarla örtülüydü. İkimizin de eli ayağı tutmaz olmuş, soluk soluğa kalmıştık. Ama Bess en güvenli yolu seçmeyi becermişti. Thames'e Londra Kulesi'nin ötesinde bir yerde ulaştık, kalenin tam dibinde Iron Gate Stairs ya da demir kapı merdivenlerinin önünde bulunan iskeleye doğru geri yürüdük biraz. 40'a yakın insan vardı burada bekleyen. Aralarında ağlayan kadınlar seçiliyordu. Çevreye sandıklar, küçüklü büyüklü denkler yığılmıştı. Mobilyalar bile vardı ortalıkta ve bunların buraya nasıl getirildiğini soruyordu insan kendi kendine. Bess'le ben en hafifleri olmalıydık çünkü Bess'in bana ödünç verdiği bez bir çantadan başka hiçbir şey yoktu ellerimde. Çok yoksul görünüyorduk herhalde ama en az mutsuzları bizdik. Kentte oturanların büyük çoğunluğu gibi ötekiler besbelli evlerini yitirmiş ya da yitirmeye razı olmuşlardı. Ben o cılız çantamın içinde elde etmek için dünyanın yarısını aşıp geldiğim kitabı götürüyordum ve sağ salim terk ediyordum bu cehennemi. Çevremizdeki çökmüş yüzlere bakınca bir tekne bulmak için uzun süre bekleyeceğimizi anlayıp kaderimize razı olmuştuk. Ama bir iki dakika sonra bir tekne geliverdi. Yakınımızda bir yere yanaştı, kaçan kent sakinleriyle yarı yarıya doluydu. Öbür yarısına üst üste fıçılar yığılmıştı. Hala bir iki yer vardı teknede ama girişi iki adam tutuyordu. Kafalarına ıslak mendiller sarmış, kolları butlarım gibi kalın, sakallı iki izbandut. Biri hiç de konuksever olamayan bir tavırla bağırdı. ''Erkek, kadın ya da çocuk, adam başı bir gine, para peşin, yoksa binemezsiniz.'' Bess'e işaret ettim, o da pek hoşnut kalmamış gibi yanıtladı adamı. ''Tamam, vereceğiz.'' Adam elini bana uzattı, tek tek binilebilmesi için yanlamasına yanaşmış tekneye atladım. Güverteye ayağım basar basmaz geri döndüm ve atlamasına yardım etmek üzere elimi Bess'e uzattım. Yalnızca dokundu elime, sonra da geriledi ve başıyla hayır işareti yaptı. Gel diye ısrar ettim. Başıyla hayır dedi yine ve eliyle bir veda işareti yaptı. Yüzünde hüzünlü bir gülümseme vardı, bir de sanırım bir pişmanlık ya da kararsızlık belirtisi. Birisi başkalarının da tekneye binebilmesi için beni gömleğimden tutup geriye çekti. Sonra gemicilerden biri gelip parayı istedi. Kesemden iki gine çıkardım ama yalnızca birini ona verdim. Bu satırları yazdığım şu an hala bir yürek sancısı var içimde. Bu vedalaşma çok kısa ve çok kötü oldu. Gemi gelmeden önce Bess'le konuşmalı ve ne istediğini öğrenmeliydim. Hep benimle gelmesi kararlaştırılmış gibi davrandım, en azından yolun bir bölümü için. Oysa açıkça belliydi gelmeyeceği. Meyhanesini ve dostlarını bırakıp benimle gelmesi için hiçbir neden yoktu. Ben de hiçbir zaman ondan böyle bir şey istememiş, istemeyi de düşünmemiştim. Nereden geliyor öyleyse, ne zaman ondan ya da Londra'dan söz etsem içimde alevlenen bu suçluluk duygusu. Büyük olasılıkla yabancı bir kadını terk eder gibi terk ettiğim için onu. Oysa birkaç gün içinde benden çok daha yakın insanların bir ömür boyu veremeyeceği şeyler verdi bana. Çünkü hiçbir zaman ve hiçbir biçimde ödeyemeyeceğim bir borcum var ona. Çünkü ben Londra cehenneminden kaçtım ama o oraya geri döndü ve ben onu engellemek için yeterince çaba göstermedim. Çünkü tek bir teşekkür sözcüğü söyleyemeden, sevgi belirten tek bir hareket yapamadan o rıhtımda bırakıp gittim onu. Çünkü son anda duraksıyor gibiydi ve söyleyeceğim kararlı bir sözcük belki de tekneye atlamasına neden olabilirdi. Ve daha başka birçok nedenle. Bana kızmadı, eminim bundan, ama ben daha uzun süre kızacağım kendime. Limandan dönen Gregorio'nun sesini duyuyorum. Gidip onunla oturmam ve bir şeyler yemem gerek. Yazmayı öğleden sonra sürdürürüm artık. Onun öğle uykusu uyuduğu sırada. Yemekte ev sahibim hem onunla geleceğini hem de benimkini ilgilendiren bazı işlerden söz etti. Hala Cenova'da kalmaya ikna etmeye çalışıyor beni. Kimi zaman daha fazla ısrar etmemesi için yalvarıyorum, kimi zaman umut veriyorum ona. Çünkü ben de tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdiden geç kaldığımı, acele etmem gerektiğini hissediyorum. O ise artık koşmamam, bir o yana bir bu yana dolaşmamam gerektiğini söylüyor. Bir oğul gibi gelip yanındaki yerimi almamı istiyor. Çok çekici bir öneri bu, ama başka çekicilikler, başka görevler, başka ivedilikler de var yaşamımda. Bess'ten çok kaba bir biçimde ayrıldığım için kendime kızıyorum şimdi. Ya Martha'yı yazgısına terk edersem kendimi nasıl hissederim? O ki çocuğumu taşıyor benim ve bugün tutsak olmayacaktı onu daha iyi koruyabilseydim. Bana kalan azıcık zamanı borçlarımı ödemeye, verdiğim zararları onarmaya kullanmak istiyorum. Oysa Gregorio geçmişi unutmamı, evimi, kız kardeşimi, kardeşimin oğullarını unutmamı, eski aşklarımı unutmamı söylüyor. Cenova'da yeni bir yaşama başlamak için. Uğursuz yılın son haftalarındayız. Yeni bir yaşama başlayacak zaman mı bu? Bu sorular yordu bitirdi beni. Öykünün gerisini anlatabilmek için onları kafamdan atmalıyım. O gemiyle Londra'yı terk ettiğim anda kalmıştım. Yolcular alçak sesle bizi götüren yabanilerin sonunun kesinlikle dar ağacı olduğunu söylüyor. Onlarsa neşeli suratlarla ortalıkta dolaşıyor ve şarkılar mırıldanıyorlardı. Besbelli çok büyüktü kazançları. Birkaç gün içinde bir yılda kazandıklarından fazlasını kazanmış olmalıydılar. Ve ateşi körükleyip hasadı sürdürmesi için büyük olasılıkla dua ediyorlardı Tanrı'ya. Zaten bizden bunca para koparmakla yetinmeyip kentten çıkar çıkmaz kıyıya yanaştılar ve hepimizi bir hayvan sürüsünü boşaltır gibi kovdular gemiden. Yaklaşık 20 dakika yol almıştık, daha fazla değil. Karşı çıkmayı göze alanlara bizi yangından kaçırıp canımızı kurtardıklarını ve yol parasını tartışmak yerine diz çöküp onlara dua etmemiz gerektiğini söylediler. Yabancı şivemin beni ele vermesinden korktuğum için ağzımı bile açmadım. Veli nimetlerimiz yeni gineler toplamak üzere Londra'ya geri dönüp talihsiz yol arkadaşlarımın büyük çoğunluğu kısa bir duraksamadan sonra hep birlikte kara yolundan en yakın köye yollandığında ben başka bir teknenin geçmesini beklemeye karar verdim. Başka biri daha beklemeye karar vermişti. Oldukça şişman, iri yarı sarışın bir adam. Benim gibi tek söz etmiyor ve bana bakmaktan kaçınıyordu. Kalabalıkta onun farkına bile varmamıştım ama artık yalnız kaldığımıza göre birbirimizi yok saymayı sürdürmek zor olacaktı. Kaç dakika daha hiç konuşmadan birbirimizi omuz üstünden gözleyerek ikimiz de ufukta görünecek bir gemiyi bekler gibi ya da yanına almayı unuttuğu bir şeyi çantasında arar gibi yaparak durduk bilmiyorum. Durum ansızın çok gülünç göründü gözüme. Kalkıp ona doğru yürüdüm ve içtenlikle gülümseyerek elimden gelen en iyi İngilizceyle şöyle dedim. Sanki yangın yetmiyormuş gibi bir de bu akbabaların eline düştük. Adam sözlerimi duyunca gereğinden çok sevindi. Kollarını açıp bana doğru geldi. Demek ki siz de yabancısınız. Tuhaf bir edayla söylemişti bunu. Sanki yabancı, from abroad sözü kesin bir köken belirtiyordu onun için. Yaban belirli bir ülkeymiş ve bu nedenle ikimiz vatandaşmışız gibi. İngilizcesi benimkine göre daha az ilkeldi ama ona kökenimi itiraf ettiğimde kibarca İtalyanca'ya geçti hemen. Ya da onun İtalyanca sandığı ama kulaklarımın tanımlanabilir hiçbir dile benzetemediği bir dile. Ve aynı tümceyi 3 kez yineletmek zorunda kaldığımda sonunda Latince söyledi tümceyi, böylece ikimiz de rahatladık. Çok geçmeden onunla ilgili bir sürü şey öğrendim. Bavaryalı ve benden 5 yaş büyük olduğunu, 19 yaşından başlayarak çeşitli yabancı kentlerde, Saragossa'da, 3 yıl Moskova'da, Konstantinopolis'te, Göteborg'da, Paris'te, 3,5 yıl Amsterdam'da, sonra da 9 ay Londra'da yaşadığını. Dün evim yandı ve hiçbir şey kurtaramadım. Yalnızca bu çantanın içindekiler kaldı elimde. Hafife alır gibi söyledi bunu. Sanki olanlar onu eğlendirmiş gibi. Bu yıkım belli etmek istediğinden fazla etkilemiş olabilir mi onu diye düşündüm o an. Ama daha sonra uzun uzun konuştuk ve duyguları konusunda yalan söylemediğine eminim artık. Benim tersime bu adam gerçek bir gezgin. Onu bir yere bağlayan her şey, duvarlar, mobilyalar, bir aile dayanılmaz hale geliyor sonunda. Buna karşılık onu yola çıkmaya iten her şey, iflas, sürülme, savaş ya da yangın ne olursa olsun hoş geldi, safa geldi. Bu tutkuya daha çocukken Almanya savaşları sırasında kapılmış. Bu savaşlarda işlenen korkunç cinayetleri anlattı bana. Kiliselerde topluca katledilen keşişleri, açlığın kırıp geçirdiği köyleri, yakılan sonra da yerle bir edilen mahalleleri ve dar ağaçlarını, insanların yakıldığı ateşleri, kesilen boğazları. Babası Regensburg'da matbaacıymış. Piskoposluk, Luther'e karşı beddualarla dolu bir dua kitabının basımını ona yaptırmış. Matbaası yakılmış, ardından da evi. Aile sağ salim kurtulmuş yangından. Ama babası inatçı biriymiş. Hem matbaayı hem de evi aynı yerde tıpkı eskisi gibi yeniden yaptırmaya karar vermiş. Servetinden ne kaldıysa bu işe yatırmış. Tamamlanır tamamlanmaz bir kez daha yıkmaları için ve bu ikinci kez küçük yaşta bir kızıyla eşi can vermiş yıkımda. Oğul, yani yol arkadaşım, yemin etmiş o zaman asla ev yaptırmayacağına, hiçbir zaman bir ailenin varlığıyla kendini bağımlı kılmayacağına ve bir daha hiçbir toprak parçasına bağlanmayacağına. Küçük adının Georg olduğunu sanırım söylemedim hala. Takma adı olarak Kaminarius'u da benimsemiş, asıl adını bilmiyorum. Bitip tükenmez bir serveti var gibi görünüyor, har vurup harman savurmuyor ama cimrilik etmeden harcıyor parasını. Gelirleri konusunda ağzı sıkı davrandı. Tüm tüccar hilelerime ve paranın kökeninin kokusunu almadaki becerime karşın bir mirasa mı konmuş, yıllık bir geliri mi var, yoksa çok karlı bir iş mi yapıyor öğrenemedim. Böyle bir işi varsa eğer, itiraf edilecek türden bir iş olmasa gerek. Çünkü sonraki günler uzun uzun konuştuk ama bu konuyu bir kez bile açmadı. Ama önce kaçış öyküme geri dönmeliyim. Bir saatten fazla bekledik ve bu süre içinde birkaç kez geçen teknelere elimizi kolumuzu salladık. Sonunda küçük bir gemi yanaştı rıhtıma. İçinde iki kişi vardı ve nereye gittiğimizi sordular. Sonra da istersek dünyanın öbür ucuna dek götürebileceklerini söylediler bize. Hollanda dışında neresi olursa ve tabii cömert davranmamız koşuluyla. Georg Dover'a gitmek istediğimizi söyledi. Onlar daha da öteye, kaleye götürmeyi önerdiler. Bu yol için 4 gine istediler. İkimizden de 2'şer gine. Herhangi bir zamanda olsaydı bu bedel çok görünebilirdi bana. Ama bunun 20'de biri kadar bir yol için bizden zorla kopartılan para göz önüne alındığında pazarlık etmenin bir anlamı kalmıyordu. Yol boyunca hiçbir kötü sürprizle karşılaşmadık. İki yerde durup su ve yiyecek aldıktan sonra Thames'in ağzından denize açıldık. Fransa kıyılarına yöneldik ve 17 Eylül günü hedefimize ulaştık. Kalede bir çocuk bulutu sardı çevremizi ama onlara taşıtacak hiçbir bavulumuz olmadığını görünce hem epeyce şaşırdılar hem de küçümser bir tavır takındılar. Limanda ve sokakta onlarca insan bize yanaşıp Londra'nın yanıp kül olduğu doğru mu diye sordu. Bu eşi benzeri görülmemiş olay hepsini şaşkına döndürmüştü ama pek de üzülmüş görünmüyorlardı. O akşam kalede bir iki not almak üzere defterimi aradığımda yanımda olmadığını fark ettim. Kentte koşarken dalgınlıkla düşürmüş müydüm yoksa o iki eşkıyanın gemisinde kalabalıkta marifetli bir el yürütmüş müydü onu benden? Odamda ya da saklandığım çatı arasında unutmadıysam eğer. Yüzüncü adı almaya gitmeden önceki o şu an yanımda kaldırmıştım gibi geliyor oysa. Bana dünyayı dolaştıran kitap yerine o değersiz metnimin kaybolmuş olmasına sevinmeli miyim? Kuşkusuz, hiç kuşkusuz. Ne olursa olsun Lisbon'da Gregoria'ya götürmek üzere bana emanet edilen florinleri getirmemiş olmak da içimi rahatlatıyor. Götürüp verebildim onları ve borcumu daha da ağırlaştırmadım. İşte yeniden eski alışkanlıklarına kavuştu kalemim. Yeniden seyir defterini tutmaya başladı. Sanki bundan önceki 3 defteri yitirmemişim, sanki Londra yanmamış, sanki bu uğursuz yıl acımasızca sonuna doğru ilerlemiyormuş gibi. Nasıl başka türlü davranabilirim? Benim kalemi kullandığım kadar o da beni kullanıyor. Ben onun yolunu izlemek zorundayım, nasıl o da benim yolumu izliyorsa. Ne kadar geç bir saati gecenin, oruçtan sonra nasıl yerse insan öyle yazdım ben de ve masadan kalkmanın zamanı geldi geçiyor. 24 Ekim. Bu pazar sabahı Gregorio ve tüm ev halkıyla birlikte Santa Croce Kilisesi'ne gittim. Tam olmamı istediği damat gibi. Yolda koluma girip eğer Cenova'ya yerleşirsem yeni bir Embriachi hanedanının kurucusu olacağımı ve bu hanedanın şanda şöhrette Spinolaları, Malaspinaları, Fieskileri gölgede bırakacağını söyledi bir kez daha. Gregorio'nun bu yüce gönüllü düşünü kesinlikle küçümsüyor değilim ama paylaşmayı başaramıyorum. Ayinde Egidio birader de vardı. Ev sahibimizin kuzeni, Nisan ayında birlikte yemek yediğimiz ve bizimkilere yazdığım mektupları emanet ettiğim kişi. Onlardan hiçbir yanıt almadım daha ama bir mektubun Cübeyle varması için en az 3-4 ay gerekir. Geri gelmesi için de en az bir o kadar. Buna karşılık Egidio birader dün Konstantinopolis'ten taze ve çok şaşırtıcı haberler aldığını, bunları bana aktarmak istediğini söyledi. Gregorio ona hemen gelip yoksul aşımızı kutsama önerisinde bulundu. O da derhal ve iştahla yerine getirdi bu daveti. Üstünde taşıdığı mektup 6 hafta öncesinin olaylarından söz ediyor ve anlattıklarının doğruluğuna inanıp inanmamakta kararsızım hala. Mektubu görev için Konstantinopolis'te bulunan ve onunla aynı tarikattan bir din adamı yazmış. Mektupta anlatılanlara bakılırsa yetkililer Polonyalı bir haham aracılığıyla Sabetay'ın bir isyan çıkartmaya hazırlandığını öğrenmişler. Sabetay Edirne'ye sultanın sarayına götürülmüş ve orada herkesin önünde bir mucize göstermesi istenmiş. Yoksa işkence göreceği ve kafasının kesileceği bildirilmiş kendisine. Tabii atalarının dinini inkar edip Türklerinkine girmezse eğer. Egidio biraderin birkaç bölümünü okuduğu mektuba göre ondan istenen mucize bir yerde çıplak durması ve saray muhafızları arasından en iyi okçuların onu hedef alıp ok atmalarıymış. Eğer okların tenine girmesini engelleyebilirse Tanrı'nın elçisi olduğu anlaşılacakmış. Böyle bir isteği beklemeyen Sabetay düşünmek için bir süre istemiş ama bu dileği reddedilmiş. Bunun üzerine uzun süredir Muhammed'in dinine girmeyi düşündüğünü ve eğer din değiştirecekse bunu hükümdarın önünden başka hiçbir yerde bu denli görkemle ilan edemeyeceğini söylemiş. Bu sözleri söyler söylemez Yahudi takkesini çıkartması istenmiş ve bir hizmetkar gelip başına beyaz bir sarık takmış. Yahudi adı Mehmet Efendi ile değiştirilmiş ve ona kapıcıbaşı oturak ünvanı verilmiş. Saray kapılarının onursal muhafızı anlamını taşımaktaymış bu ve ünvanın karşılığı olan maaş bağlanmış. Egidio biradere bakılırsa adam yalnızca görünüşte dininden dönmüştü. Tıpkı pazarları Hristiyan, cumartesileri gizlice Yahudi olan İspanyol dönmeleri gibi. Gregorio da onayladı bunu. Ben hala bu öykünün doğruluğundan kuşku duyuyorum. Ama doğruysa ve tam Londra yangını sırasına meydana geldiyse, bunun şaşırtıcı ve ötekilere eklenen yeni bir işaret olduğu nasıl yatsınabilir? Yeni dedikoduların kuşkularımı süpürüp götürmesini ya da tersine doğrulamasını bekleyene kadar yolculuğumun öyküsüne dönmem gerekiyor benim yine. Yoksa korkarım yeni olaylar eskileri unutmama yol açacak. Kalede bizi konuklayan otelde yalnızca 2 gün 3 gece kaldık ama çok dinlendirici oldu bu gün ve geceler. Georg'la ben de gezi yoluna ve engin denize bakan büyük ve ayrı odalarda rahat yataklarda yattık. Sabah rüzgarlar esti ve durmaksızın yağmur yağdı. İnce yatık bir yağmur. Buna karşılık öğleden sonra güneş açtı ve kentlilerin aileler ya da arkadaş grupları halinde dolaştığını gördük. Yol arkadaşımla ben de aynı şeyi yaptık büyük bir keyifle. Tabii limandaki bir düzenbazdan ateş pahasına yeni papuçlar ve temiz giysiler aldıktan sonra. Düzenbaz diyorum çünkü bu adam kunduracı olmadığı halde kundura, terzi olmadığı halde giysi satıyor. Ve hiç kuşkum yok ki malını yolcuları soyan hırsızlardan, bir valizi kaybeder gibi yaparken ötekini çaktırmadan yok eden hamallardan, gemicilerden sağlıyor. Öyle ki giysisi kalmayan bazı yolcular yenilerini aldıklarında kimi zaman kendi giysilerini tanıyorlar bunların arasında. Kendi eşyalarını tanıyan ve ısrarla geri verilmesini isteyince ihbar edilmekten korkan yatakçılar tarafından hemen oracıkla boğazlanan bir Napolilinin öyküsünü anlattılar. Ama kalede olmamış bu olay. Bütün bunlar bir yana ödemek zorunda kaldığımız fiyata karşı bu kadar çabuk üstümüze uyan giysiler bulduğumuz için hiç de mutsuz değildik. Gezi boyunca ondan bundan konuşarak yürürken çevremizdeki erkeklerin kollarına girmiş, onlarla birlikte gülen, kimi zaman başlarını adamların omzuna yaslayan kadınlara dikkatimi çekti Georg. Özellikle de karşılaştıklarında birbirlerini yanaklarından, kimi zaman dudaklarının hemen yakınından üst üste 2-3-4 kez öpen kadınlı erkekli insanlara. Beni şaşırtıp utandırmıyor bu ama pek yaygın bir şey olmadığı için burada söz etmeyi gerekli görüyorum. Hiçbir zaman ne İzmir'de, ne Konstantinopolis'te, ne Londra'da, ne de Cenova'da kadınlarla erkeklerin ortalık yerde bu denli özgürce konuştuğu, birbirine dokunduğu, öpüştüğü görülmemiştir. Yol arkadaşım da İspanya'dan Hollanda'ya, doğum yeri Bavyera'dan Polonya'ya, Moskova'ya yaptığı çeşitli gezilerde hiçbir yerde buna benzer davranışlar görmediğini söyledi. O da benim gibi kınamıyordu bunları ama seyretmekten ve şaşırmaktan da kendini alamıyordu. 20 Eylül pazartesi sabahı şafakta kaleden Paris'e giden posta arabasına yerleştik. Georg'un istediği gibi araba ve arabacıyı kiralasaydık herhalde daha iyi ederdik. Çok daha fazla para öder ama daha iyi yerlerde durur, daha hızlı gider, işimize gelen saatte uyanır ve soylu beyefendiler gibi istediğimiz konuda sohbet edebilirdik yol boyu. Bunun yerine sıradan insanlar gibi karşılandık, artıklarla beslendik, amiens dışında. Aynı nemli ve kararmış çarşaflarda iki kişi yan yana yattık. Şafaktan önce uyandırıldık ve posta arabasından çok kanıya benzeyen bir arabanın içinde dört uzun gün sallandık durduk. Aracın içinde karşılıklı iki sıra vardı ve ikişer yolcunun rahatlıkla oturabileceği bu sıralara üçer kişinin oturması öngörülmüştü. Bunlardan birinin azıcık şişman olması durumunda tüm yol boyu kıç kıça oturmak zorunda kalınıyordu. Biz beş kişiydik ve aramızdan ikisi rahat rahat oturabiliyordu ama öbür üçü sıkışmak zorundaydı. Üstelik bu beş kişiden yalnızca biri inceydi, geri kalan dört kişiden kan fışkırıyordu yanaklarından. Öncelikle de ben. Her zaman sağlıklı olmuş, üstüne üstlük bir de besin tereyağlı birasıyla şişmanlamıştım. Georg benden de şişmandı, uzun boyu fazla yağlarını gizlese de. Son iki yol arkadaşımıza gelince yalnızca yağlı değillerdi. Başka yanlarıyla da ağır çekiyorlardı. Hiç durmadan yüksek sesle tartışan iki rahipti bu ikisi. Biri sustuğunda öbürü konuşmaya başlamış oluyordu daha önce. Sözleri arabanın içini dolduruyor, havayı ağır ve solunması zor hale getiriyordu. O kadar ki Georg'la ben genellikle sohbet etmekten çok hoşlanmamıza karşın yalnızca sabırsız bakışlarla bakıyorduk birbirimize ve ara sıra bir iki cılız fısıldaşmayla yetiniyorduk. Daha da kötüsü bu iki tanrı adamı yalnızca görüşlerini kafamıza vurmakla kalmıyor, bir de durmadan tanık gösteriyorlardı ikimizi. Ama düşüncemizi sormak için değildi bu. Onu zaten biliyormuş gibi davranıyorlardı. Tabii ki onlarınkinin aynıydı bu düşünceler. Bu yüzden de herhangi bir şey söylememize gerek kalmıyordu. Kimi insanlar yalnızca böyle konuşmayı bilirler. Çok rastladım böylelerine. Dükkanımda ve başka yerlerde. Tepenizden aşağı boşaltırlar gevezeliklerini ve bir biçimde buna boyun eğmenizi isterler. İnce bir uyarıda bulunursanız bunun söylediklerine destek verdiğine düşünürler. Yalnızca ve daha da alevlenirler. Tersine bir kanıyı duyurabilmeniz için sertleşmeniz, giderek kırıcı olmanız gerekir. Bizim aziz pederlere gelince onların yerledikleri konu Huguenolardı. Başlangıçta neden bunca hararetle tartıştıklarını anlamamıştım. Çünkü ikisi de aynı şeyleri düşünüyorlardı. Reform yanlılarının Fransa krallığında yeri olmadığı ve bu ülkenin barışa ve Tanrı'nın kayrasına yeniden kavuşabilmesi için bunların kovulması gerektiği. Onlara çok iyi davranıldığı ve buna pişman olunacağı, bu insanların Fransa'da uğradığı felaketlere sevindiği ve kralın çok geçmeden bunların sinsiliğinin farkına varacağı. Hepsi de aynı perdedendi söylenenlerin. Bir yanda lanetlemeler, bir yanda Luther, Calvin, Coligny, Zwingli ile değişik zararlı ve ezilmesi gerekli hayvanlar, yılanlar, akrepler ya da bit, pire gibi böcekler arasında karşılaştırmalar. Ne zaman biri bir kanısını belirse öteki söyleneni onaylıyor ve daha da ileri götürüyordu. Bu konuşmanın nedenlerini anlamamı Georg sağladı. Sessiz bakışmalarımızdan birinde gizlice beşinci yol arkadaşımıza bakmam için işaret etti. Adam tıkanmak üzereydi. Çok zayıf yanakları kıpkırmızıydı, alnı terden parıldıyordu. Gözlerini yerden ya da sıkışmış bacaklarından kaldıramıyordu. Bu sözler ona dokunuyordu besbelli. Yol arkadaşlarımızın deyimiyle söylersek o soydandı o da. Beni asıl üzen ve düş kırıklığına uğratan Bavaryalı dostumun zavallı Huguenot üstüne yağan haince alaylara zaman zaman gülümsüyor olmasıydı. Ve ilk gece aramızda sert bir tartışma çıktı bu yüzden. Hiçbir şey dedi Georg, iki kez evimi yakan ve annemin ölümüne neden olanları kurtarmak için araya girmeme neden olamaz. Bu adamın hiçbir kusuru yok o olayda, şuna bak, bir sineğin kanatlarını bile yakmamıştır o. Kuşkusuz bu nedenle de ona çatmayı düşünmüyorum ama onu korumaya da niyetim yok. Bana inanç özgürlüğünden falan da söz etme. İngiltere'de yeterince yaşadım, benim gibi bir papacının onların deyimiyle ne özgür ne de inancına saygı gösterilen biri olmadığını öğrenmek için. Ne zaman hakaret görsem gülümsemeye çalıştım hep ve içimde korkağın biri olduğum duygusuyla yoluma gitmek zorunda kaldım. Ya sen oradayken papacı olduğunu gizlemek istemedin mi sürekli olarak ve yüzüne karşı inancının aşağılandığı olmadı mı hiç? Hiç de yanlış değildi söyledikleri ve yemin billah benden çok daha fazla inanç özgürlüğüne özlem duyduğunu söylüyordu. Ama ona göre özgürlüğün iki taraftan ve karşılıklı verilmesi gerekliydi. Zulmün zulme, hoşgörünün hoşgörüye yanıt vermesi eşyanın doğası gereğiymiş gibi. Adama yapılan eziyet yolculuğun ikinci gününde de durmadı ve iki din adamı beni bile bana rağmen işe karıştırdılar. Biri arabamızın altı değil de dört yolcu için tasarlanmış olup olmadığını sordu birdenbire. tartışmanın papacılarla Huguenalar arasındaki çatışmadan başka bir yere yönelmesinden çok mutlu olarak söyleneni onayladım ben de. Ama adam benim yanıtımdan güç alıp 5 yerine 4 kişi yolculuk yapsaydık çok daha rahat edeceğimiz gerçeğini işlemeye başladı üstüne basa basa. Bazıları fazlalık bu ülkede ve bunun farkında değiller. Biraz duraksıyormuş gibi yaptı, sonra da alay ederek düzeltti. Bu ülkede dedim, Tanrı beni bağışlasın, aslında bu arabada demek istemiştim. Umarım komşum gücenmemiştir buna. 3. gün arabacı Bretol adlı küçük bir kasabada durdu ve gelip kapıyı açtı. Huguenot'a özür dileyerek kalktı. Rahipler alaycı bir tavırla sordular. Bu kadar erken mi terk ediyorsunuz bizi, Paris'e kadar gitmiyor musunuz? Ne yazık ki hayır diye homurdandı adam ve hiçbirimizin yüzüne bakmadan çıktı. Bir süre bavullarını almak için arabanın arkasında kaldı. Sonra da arabacıya bağırarak gidebileceğini söyledi. Neredeyse alacakaranlıktı ve arabacı gece olmadan Bovia'ya varabilmek için kırbaçlada atladı. Bugünlükte bulunmaması gereken böyle ayrıntılara giriyorum çünkü bu zahmetli yolculuğun sonunu anlatmak istiyorum. Bovia'ya bulaştığımızda büyük bir çığlık işitildi. Bizim 2 rahip hepsi de onlara ait olan bavulların yolda düşmüş olduğunu fark etmişlerdi. Bavulları tutan ip kesilmişti ve yolun gürültüsü yüzünden düştüklerini fark etmemiştik. Rahipler bir yandan yakınırken bir yandan da bavulları bulmak için arabacıyı aynı yoldan geri gitmeye ikna etmeye çalıştılar ama arabacı kulak asmadı onlara. 4. gün araba artık sakindi. Huguenot'u kötüleyen tek sözcük çıkmadı bizim 2 gevezenin ağzından. Oysa ilk kez ona gerçekten kızmak için nedenleri vardı. Onu suçlamaya bile kalkışmadılar. Büyük olasılıkla bu dinsizin sonunda onlara oyun oynadığını itiraf etmemek için. Ellerinde bir dua kitabı, dualar mırıldanarak geçirdiler bütün günü. Oysa baştan beri yapmaları gereken bu değil miydi? 25 Ekim. Bugün Paris'e uğrayışımı, sonra da Lyon'dan, Avignon'dan, Nice'den geçişimi, Cenova'ya kadar yaptığım yolu ve çok dostça ayrılmış olmamıza karşın kendimi nasıl yeniden Mangiavacca'nın konuğu olarak bulduğumu anlatmaya niyetliydim. Ama kafamı bütünüyle işgal eden bir olay oldu ve geri dönme sabrını gösterebilecek miyim bilmiyorum. En azından şimdilik geçmişten söz etmeyeceğim artık, yakın bile olsa. Yalnızca gelecek yolculuğumdan söz edeceğim. Çünkü Domenico'yu gördüm. Ortağını ziyarete gelmişti ve Gregorio olmadığı için ben oturdum onunla. Önce ortak anılarımızdan söz ettik biraz. İçine tıkıldığım çuvalda soğuktan ve korkudan titreyerek Cenova'ya götürülmek üzere gemisinin güvertesine yüklendiğim o Ocak gecesinden. Yine Cenova. Sakızdaki aşağılanmadan sonra beklediğim ölüm yerine Cenova çıkmıştı karşıma. Londra yangınından sonra da Cenova. Her seferinde yeniden doğuyorum burada. Kaybedenlerin başlangıç hanesine geri döndüğü o Floransa oyunundaki gibi. Domenico ile konuşmamda bu kaçakçı kaptanın bana karşı sınırsız ve sanırım hak etmediğim bir hayranlık beslediğini hissettim. Bunun nedeni bir kadının aşkı için yaşamımı tehlikeye atmış olmamdı. Oysa her yolculukta ölümle oyun oynayan o ve adamları yalnızca kazanç için yapıyorlardı bunu. Sevgilimden haber alıp alamadığımı sordu bana. Hala tutsak mıydı? Ve hala onu geri alma umudum var mıydı? Nerede olursam olayım, Cenova'da, Londra'da, Paris'te ya da denizde, gece gündüz onu düşündüğüme yemin ettim ve onu o zalimin elinden koparıp almaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimi söyledim. Nasıl gerçekleştirmeyi umuyorsun bunu? Hiç düşünmeme fırsat kalmadan sözler fışkırdı ağzımdan. Bir gün seninle geleceğim, beni tam aldığın noktaya bırakacaksın ve ben de onunla konuşmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben 3 gün sonra demir alıyorum, hala aynı düşüncede olursan seni teknemde konuklamaktan mutlu olacağımı ve sana yardım etmek için her şeyi yapacağımı bilmelisin. Teşekkür tümceleri kekelemeye başladığında yapacağı şeyin önemini küçültmeye çalıştı. Her durumda Türkler bir gün beni ele geçirmeye niyetlenirlerse kazığa oturtulacağım kesin. Yasalarını takmayıp 20 yıldır onların elinden aldığım onca sakız yüzünden. Sana yardım etsem de etmesem de bu beni ne bağışlatır ne de ek ceza getirir. 2 kez kazığa oturtamazlar ya beni. Bunca cesaret ve yüce gönüllülük sarhoşa çevirmişti beni. Hararetle elini sıkmak ve onu bir kardeş gibi öpmek için ayağa kalktım. Öyle birbirimize sarılmıştık Gregorio içeri girdiğinde. Domenico, geldin mi yoksa gidiyor musun? Buluşma sevinci bu, dedi Kalabriyalı. İki ortak işlerinden konuşmaya başladılar sonra. Florinler, balyalar, yükleme, gemi, fırtına, iskeleler. Bense kendi düşlerime daldım onları duymaz olana kadar. 26 Ekim. Bugün ömrümde hiç olmadığım kadar sarhoş oldum. Bunun tek nedeni de kahyasının Gregorio'ya 6 fıçı Vernaccia göndermiş olmasıydı. Cinque Terre yamaçlarındaki bağlarında üretilmişti bu şarap. Hemen tadına bakmak istiyordu ve evinde benden başka bir ayyaşlık arkadaşı yoktu. O da ben de iyice kafayı bulduğumuzda mancıya vakka koşullarını kendi belirlediği ama benim elimi incile bastırıp kabul ettiğim bir vaat kopardı benden. Domenico ile Sakız'a dek gidecektim ama Marta'yı kocasından koparmayı başaramazsam artık onu izlemekten vazgeçecektim. Ardından Cübe ile giderek işlerimi düzene sokacak, ödenmesi gerekenleri ödeyecek, satılması gerekenleri satacak ve ticaretimi kız kardeşimin çocuklarına emanet edecektim. Sonra da ilkbaharda gelip Cenova'ya yerleşecek, Santa Croce Kilisesi de görkemli bir törenle Giacominetta ile evlenecek ve sonunda ve bu kez gerçekten kayınbabam olacak kişiyle çalışacaktım. Geleceğin bütünüyle çizilmiş gibi hem önümüzdeki aylar hem de ömrümün geri kalanı için. Yine de bu anlaşmanın altında benim ve Gregorio'nun imzaları dışında bir imza daha bulunması gerekiyor. Tanrı'nın imzası. 27 Ekim. Gregorio safça itiraf ediyor o vaadi koparmak için beni sarhoş ettiğini, sonra da gülüyor. Üstelik uyandığımda ve ayıkken de verdiğim sözü yineletmeyi başardı nasılsa. Ayıktım evet ama hala bulanıktı her şey, hem kafam hem de iç organlarım. Ne kadar aptalca davrandın, tam da yarın yola çıkmaya hazırlanırken. Nasıl böyle yola çıkarım, daha şimdiden deniz tutmasının bulantısı varken içimde. Sağlam toprakta bile ayakta durmayı beceremezken. Belki de Gregorio gitmemi engellemeye çalışıyordu aslında. Ondan gelen hiçbir şey beni şaşırtamaz. Ama bunu başaramayacak, gideceğim ve Marta'yı göreceğim yeniden ve çocuğumu tanıyacağım. Cenova'yı seviyorum, bu bir gerçek ama onu denizler ötesinden de sevebilirim. Her zaman yaptığım gibi, benden önce atalarımın yaptığı gibi. 31 Ekim 1666 Pazar, Deniz'de. Güçlü bir kuzeydoğu rüzgarı Kalabriya'ya giderken Sardunya'ya doğru attı bizi. Yaşamımın kayığı da tıpkı bu gemi gibi. Yanaştığımızda tekne çok sert vurdu kıyıya ve kötü şeyler olmasından korktuk. Ama sabah güneşinin yatık ışıklarla aydınlattığı suyun altına inen dalgıçlar yukarı çıktıklarında Karibdos'un hiçbir zarar görmemiş olduğunu söylediler. Yeniden yola çıkıyoruz. 9 Kasım, Deniz'de. Deniz hep çalkantılı ve ben hep hastayım. Birçok yaşlı denizciyi de benim gibi deniz tuttu. Bu bir teselli ise eğer. Her akşam iki bulantı arasında doğanın bize daha yumuşak davranması için dua ediyorum. Oysa Domenico bu duanın tam tersini ettiğini söyledi bana. Belli ki onun duaları daha iyi işitiliyor. Bunun nedenlerini de açıkladı ve sanırım bundan sonra ben de onun gibi yapacağım. Deniz zincirden boşanmış olduğu sürece dedi, güvendeyiz. Sahil korumalar bizi görseler bile hiçbir zaman peşimize düşmeye kalkışmazlar. Bu yüzden kışın seyretmeyi yeğlerim. Böylece tek rakip olur karşımda, deniz. Ve en korktuğum rakip o değildir. Canımı almaya niyet etmiş olsa bile çok büyük bir felaket olmaz bu. Çünkü yakalanacağım gün beni bekleyen kazığa oturtulma işkencesinden kurtarmış olur. Denizde ölmek bir erkek yazgısıdır, tıpkı savaşta ölmek gibi. Oysa kazıkla seni dünyaya getirene tükürürsün. Sözleri beni dalgalarla öylesine barıştırdı ki gidip küpeşteye yaslandım, yüzümü serpintilere verdim, tuzlu damlacıkları yakalamaya başladım dilimle. Yaşamın tadıydı bu, Londra meyhanelerinin birası, kadınların dudakları. Ciğerlerimin tüm gücüyle soluk alıyorum ve bacaklarım titremiyor artık. 17 Ekim, Deniz'de. Şu son günlerde birkaç kez bu defteri açtım, sonra da kapadım. Cenova'dan beri elimi ayağımı kesen baş dönmesi, biraz da düşüncelerimi toplamamı engelleyen bir tür heyecan yüzünden. Yüzüncü hat kitabını da açmayı denedim. Belki bu kez beni itmez ve içine girmeyi başarabilirim dedim. Kendi kendime. Ama gözlerim kararıverdi hemen. Ben de kendiliğinden önümde açılmadığı sürece bir daha onu okumaya kalkışmama kararı verdim ve kapattım yeniden. O zamandan beri güvertede geziniyorum. Domenico ile ve adamlarıyla gevezelik ediyorum. Onlar da en büyük korkularını anlatıyorlar. Bir çocuğa öğretir gibi. Direkleri, serenleri, halatları öğretiyorlar bana. Tüm yemeklerini paylaşıyorum. Kimi zaman ancak yarısını anlasam bile şakalarına gülüyorum. İçtiklerinde içiyor gibi yapıyorum ama içmiyorum. Gregorio fıçılarının şarabıyla beni sarhoş ettiğinden beri duyarlı hissediyorum kendimi. Hep mide bulantısını sınırındaymışım ve bir tek yudum bile beni öbür yana devirecekmiş gibi geliyor. Üstelik o Vernaccia saf bir iksirdi, oysa buradaki şarap deniz suyunda sulandırılmış şurubumsu bir sirke. 27 Kasım, Deniz'de. Sakız kıyılarına pusuda bir avcı gibi sürünerek yaklaşıyoruz. Yelkenler indirildi, direk kaidesinden söküldü, sonra da yavaşça yatırıldı. Denizciler daha sessiz konuşuyorlar, sanki adadan onları duyabilirlermiş gibi. Ne yazık ki hava güzel. Küçük Asya tarafından bakır rengi bir güneş doğdu ve rüzgar durdu. Yalnızca dün geceden kalan soğuk hava anımsatıyor kışın kapıda olduğunu. Domenico önümüzdeki geceden önce kıpırdamama kararı aldı. Nasıl hareket edeceğini anlattı bana. Karanlıktan yararlanarak iki adam kayıkla adaya gidecekti. İkisi de Rum'du ama Sicilyalı Rum, Yannis ve Demetrios, Kataraktis köyüne geldiğimizde onlara mal veren kişiyle ilişki kuracaklardı. Adam da malı önceden evinde toplamış olacaktı. Her şey öngörüldüğü gibi olup biterse, sakız hazır ve paketlenmiş, gümrükçüler gözlerini yummaya ikna edilmişse ve herhangi bir tuzak kokusu alınmazsa, iki öncü kararlaştırılmış bir işaretle Domenico'ya haber vereceklerdi. Öğle vakti yüksekçe bir yere serilecek beyaz bir çarşaftı işaret. O zaman gemi kıyıya yanaşmaya hazırlanacaktı. Ama yalnızca gece olduğunda ve kısa bir süre için. Yüklemeyi ve ödemeyi yapacak, sonra da şafağın ilk ışıklarından önce uzaklaşacaktı. Eğer işler yolunda gitmez ve beyaz bez görünmezse açık denizde bekleyip Rumların dönmesini ummaktan başka yapacak bir şey yoktu. Ve günün ilk ışıklarında hala görünür de yoklarsa yetik ruhları için dua edilerek uzaklaşılacaktı oradan. İşler genellikle böyle olup bitiyordu. Benim yüzümden plan bütünüyle aynı olmayacaktı bu kez. Domenico'nun öngördüğü değişiklik. Hayır, söylememeliyim bunu, dahası düşünmemeliyim bile. Umduklarım yerine gelmeli önce ve dostlarım herhangi bir zarar görmemeli. O zamana kadar Domenico gibi parmaklarımı çapraz yapıp denize tükürmekle yetineceğim ben de. Ve homurdanacağım onun gibi, cendine yandığımının. 28 Kasım. Bunca coşkuyla dua ettiğim bir pazar daha anımsamıyorum. Gece Yannis'le Demetrios'un kayığı denize indirildi ve bütün tayfalar karanlıkta eriyip gidene dek gözleriyle izlediler kayığı. Ama küreklerin şıpırtısını duymaya devam ettik ve Domenico ortalığın bunca sessiz olmasından endişelendi biraz. Gece biraz daha geç, ben yattıktan sonra şimşekler çarptı. Kuzeyden geliyora benzeyen ardı arda düzinelerce şimşek. Çok uzaklarda olmalıydılar çünkü yıldırımların gürültüsü bize ulaşmıyordu bile. Gemideki herkes bekleyerek geçirdi o günü. Sabah beyaz çarşafın serilmesini, onu gördükten sonra da kıyıya yaklaşabilmek için gece olmasını bekleyerek. Ben de paylaşıyorum bu bekleyişlerini. Ama benim kendi bekleyişlerim de var bu arada. Her an kafamın içini dolduran ama bu sayfalara aktarmak istemediğim bekleyişler. Eğer ki